indi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Mer 1404, Hicri Kameri 18 Rebiülahir 1447 ve Miladi Takvimli 11 Ekim 2025 Cumartesi. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayında akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarından Kalk ve Önce Sen Öldür podcast'i, İman Nuru, İran'ı Gezelim ve Görelim ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susen Kolipur. Sizlere akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. İran'ın petrol dışı ihracatı arttı. Gazze kazandı, Fas'ın 58 şehrinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Şabak 100 Filistinli esirin adını listeden çıkardı. Yedid Arnot, 1700 Gazze kökenli Filistinli esir serbest bırakılacak diye bildirdi. Ve UNICEF, Gazze'de 56 bin çocuk ebeveynlerini kaybetti diye bildirdi. Şimdi haberler. İran'ın petrol dışı ihracatı artış gösterdi. İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı, 1404 yılının ilk yarısında İran'ın toplam petrol dışı ihracat değerinin arttığını açıkladı. Parsure'nin İsnaber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Muhammed Ali Dehkan Dehnevi şöyle konuştu. 1403 yılının ilk 6 ayında petrol dışı ihracatın toplam değeri 25 milyar 922 milyon dolar iken bu rakam 1404 yılının ilk 6 ayında 25 milyar 944 milyon dolara yükselmiştir. Dehkan Dehnevi ağırlık bakımından da İran'ın petrol dışı ihracatının %6 oranında büyüme gösterdiğini belirtti. Kendisine göre İran'a yapılan ithalatın değeri 1404 yılının ilk yarısında 28 milyar 367 milyon dolara ulaşmıştır. İran'ın dış ticaret dengesinin önemli ölçüde iyileştiğini vurgulayan Dehkan Dehnevi, 1403 yılının ilk yarısında dış ticaret açığının 7,5 milyar dolar olduğunu, bu yıl ise 4 milyar dolara ulaştığını ve bunun %68'lik bir iyileşmeye işaret ettiğini söyledi. Muhammed Ali Dehkan Dehnevi, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin başarılı performansına dikkat çekerek 1403 yılında İran'ın petrol dışı ihracatını yaklaşık 57.8 milyar dolara çıkardığını ve bunun eşi görülmemiş bir rekor olduğunu ifade etti. Ayrıca ilk kez petrol ihracatında da %15.8'lik bir büyüme yaşandığını belirtti. Siyonist rejim ile Filistinli direniş grupları arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından Fas'ın 58 şehrinde düzenlenen 110'dan fazla gösteride binlerce vatandaş sokaklara çıkarak Gazze kazandı sloganıyla Filistin halkıyla dayanışma sergiledi. Bu geniş çaplı gösteriler Fas'taki İslam ümmetinin meselelerini destekleme kuruluşunun çağrısıyla gerçekleştirildi. Tetuan, Casablanca, Taza ve İnezgan gibi şehirlerde halk büyük bir coşkuyla meydanlara akın etti. Göstericiler Filistin bayrakları ve protesto pankartları taşıyarak Gazze'de 2 yıl süren savaşın sona ermesini kutladılar. Aynı zamanda Yemen ve Moritanya gibi diğer Arap ülkelerinde de benzer dayanışma gösterileri düzenlendi. Bu destek dalgası, bölge halkının Filistin davasına verdiği desteğin ve ateşkes anlaşmasına duyulan memnuniyetin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Fas'taki sivil toplum kuruluşları bu etkinliklerin organizasyonunda önemli rol oynadı. Siyonist rejimin iç istihbarat servisi Şabak, Hamas'ın serbest bırakılmasını talep ettiği bazı tutukluların salıverilmesine karşı çıktı. Mısır'ın Şarmışşeyh kentinde Hamas ile Siyonist rejim arasında yapılan müzakerelerde varılan anlaşmaya göre müebbet hapis cezasına çarptırılmış yaklaşık 250 Filistinli esir ile Gazze'den 1700 tutuklu, 48 İsrailli esire karşılık serbest bırakılacaktı. Ancak Suez rejimin iç istihbarat servisi Şabak, Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği bazı tutukluların özgürlüğüne karşı çıktı. Siyonist güvenlik medyası Vala News'un haberine göre müebbet hapis cezası almış Filistinli tutukluların nihai serbest bırakılma listesi 48 canlı veya ölü İsrailli esire karşılık olarak 195 kişiye düşürüldü. Siyonist rejimin cezaevi idaresi esir takası anlaşması kapsamında Filistinli güvenlik tutukluların serbest bırakılması yönünde talimatlar aldı. Siyonist Yediyot Aronot gazetesi esir takası anlaşmasının müebbet hapis cezasına çarptırılmış yaklaşık 250 Filistinli esir ile 7 Ekim operasyonu sonrasında esir alınan 1700 Gazze kökenli tutuklunun serbest bırakılmasını kapsadığını duyurdu. Gazete, İsrail rejimine ait 5 farklı cezaevinden güvenlik tutuklularının esir takası için özel alanlara nakledilmeye başlandığını vurguladı. Daha önce Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Merzuk, bu hareketin arabulucularla görüşmeler yürüttüğünü ve Siyonist rejim hapishanelerinde tutulan önde gelen Filistinli liderlerin serbest bırakılması için zemin hazırlamaya çalıştığını açıklamıştı. Ebu Merzuk, Marwan Barghouti, Ahmet Sadat ve Abbas Seyd'in işgalci rejimin serbest bırakmaktan kaçındığı en önemli Filistinli liderler arasında yer aldığını belirtti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridinde yürüttüğü 2 yıllık savaş boyunca 56 bin çocuğun bir ya da her iki ebeveynini kaybettiğini açıkladı. UNICEF'in en son yayımladığı rapora göre 2 yıl süren bombardıman ve savaş Gazze genelinde yıkıcı sonuçlar doğurdu ve 64 binden fazla çocuk hayatını kaybetti veya yaralandı. Açıklamada Gazze şeridinde 5 yaş altı 320 bin çocuğun akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya oldu ve 56 binden fazla çocuğun bir ya da her iki ebeveynini kaybettiği belirtildi. UNICEF, Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladığını duyurarak bu ateşkesin 2 yıl süren korkunç savaşta acı çeken çocuklara umut verdiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ayrıca Gazze'ye gönderilmek üzere çadır, gıda, ilaç ve eğitim malzemeleri taşıyan 1300'den fazla kamyonun hazır olduğunu bildirdi. Saadet Partisi milletvekili 3 Türk vatandaşının serbest bırakılması hakkında konuştu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
44 ülkeden uluslararası Sumut filosuna katılan 3 Türk milletvekili Siyonist İsrail rejimi tarafından alıkonulmuştu. Baskılar üzerine serbest bırakılan milletvekilleri Azerbaycan üzerinden İstanbul'a akşam saatlerinde döndü. Saadet Partisi Hatay milletvekili doçent doktor Necmettin Çalışkan konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bugün itibariyle artık yeni bir adım atılmaz. Tedbir alınmazsa Akdeniz elimizden gitti arkadaşlar. Akdeniz artık bir İsrail iç gölü haline geldi. Uluslararası suda 130-120 mil mesafede gidip gemiye müdahale etmek, içindeki insanları karıştırmak, kaçırmak ancak bu Siyonist örgütün işidir. Nitekim bu gerçekleşti. Bunun için de sözlerimi toparlarken diyorum ki İsrail korkak bir yapı. İsrail'in devlet görevlileri kamu görevlisi değil. Adeta bir terör örgütünün ergenlik çağındaki militanlarından oluşuyor. Bütün yöneticilerinde bunu gördük. Onun için de bu yapı çökmeye mahkumdur. Yeterli bizler Filistin davasına sahip çıkmaya devam edelim. Son olarak da yine süreç içerisinde bizleri yalnız bırakmayan devletimizin bütün kurumlarda Sayın Numan Kurtulmuş'a, Sayın Hakan Fidan'a, Sayın Genel Başkanlarımıza, Mahmut Akın, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Müsavet Berdişoğlu, Ahmet Bakırhan'a özellikle ve yine süreci başından sonra takip eden Sayın Temel Karamoğlu'na, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da borcu bir vazife duyuyorum.
Doçent Doktor Necmettin Çalışkan sürecin titizlikle takip edilmesi gerektiğini söyledi ve Siyonist rejimin çökmeye mahkum olduğunu dile getirdi. Kasım Alcan, İstanbul.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Siyonist rejimin ülkesinin güneyine yönelik yeni saldırılarına karşı uyarıda bulundu. Al-Mayadeen'in haberine göre Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun yaptığı açıklamada şunları söyledi. Güney Lübnan bir kez daha İsrail'in açık saldırılarına maruz kaldı ve bu rejim hiçbir gerekçe ya da bahane olmaksızın sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Aoun bu saldırıların Gazze Savaşı'nın durmasından sonra gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, bu saldırıların tehlikesi Gazze'deki savaşın sona ermesinden sonra gerçekleşmiş olmasıdır. Bu durum hem biz iyi Lübnanlılar hem de uluslararası toplum için bir meydan okumadır dedi. Aoun, Netanyahu'nun Gazze'de yaşananları Lübnan'da telafi etmeye çalışabileceği ve siyasi yaşamını savaş ve katliam yoluyla sürdürmek isteyebileceğini vurguladı. Siyonist rejim, Katar merkezli El Cezire televizyonunun Batı Şeria'daki faaliyetlerine yönelik yasağı 7. kez 60 gün süreyle uzattı. Siyonist rejim yetkilileri, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki El Cezire televizyonunun bürosunun kapatılmasını cumartesi gününden itibaren 60 gün süreyle 7. kez uzattı. El Cezire'nin 8. katta yer aldığı City Center binasının girişine asılan bildirime göre bu karar Siyonist rejimin Batı Şeria'daki askeri komutanı tarafından imzalanmıştır. Siyonist rejim ordusunun kararına göre El Cezire bürosunun yeniden kapatılması kışkırtma ve terörist eylemlere yardım iddialarına dayandırılmıştır. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz Çin, Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkelerin egemenliğini ciddi şekilde ihlal ediyor başlığı altında. Çin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelerin egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Pars Today'in haberine göre Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Zhong, Amerika'nın Venezuela'ya yönelik askeri yaklaşımı hakkında yaptığı açıklamada Washington'ın eylemlerinin diğer ülkelerin egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti. Fu Zhong, Venezuela konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele adı altında Karayipler'de Venezuela'nın kıyı sularına askeri güçlerini konuşlandırdığını söyledi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya ait teknelere el koymasının bölgede sürekli gerginliğe yol açtığını ifade etti. Çinli temsilci diğer ülkelere ait teknelere yönelik tek taraflı ve aşırı müdahalelerin mürettebatın yaşam hakkını ve temel insan haklarını ihlal ettiğini ve denizcilik özgürlüğüyle güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bu tür eylemlerin diğer ülkelerin egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve bölgesel barış ile güvenliği tehlikeye attığını sözlerine ekledi. Trump yönetimi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin üst düzey yetkililerini defalarca Güneş Karteli adlı uyuşturucu kaçakçılığı ağıyla ilişkilendirmiş ve Caracas'ı Amerika'ya uyuşturucu sevkiyatını kolaylaştırmakla suçlamıştır. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele iddiasıyla askeri güçlerini Karayip Denizi'ne sevk etmiştir. Maduro, bu adımı kıtamızın son 100 yılda karşılaştığı en büyük tehdit olarak nitelendirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri yakın tarih boyunca sürekli olarak çeşitli gerekçelerle diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmiştir. Bu müdahalelerin en belirgin örneklerinden biri Venezuela'daki iç işleri karışmasıdır. Genellikle demokrasi ve insan haklarını koruma iddiasıyla yapılan bu müdahaleler aslında Amerika'nın Latin Amerika'daki jeopolitik ve ekonomik çıkarlarıyla ilgilidir. Venezuela özellikle son 10 yıllarda Hugo Chavez ve ardından Nicolas Maduro'nun sol eğilimli politikaları nedeniyle hem iç hem dış düzeyde eleştirilmiştir. Ülkenin geniş petrol rezervlerine sahip olması ve Chavez'in petrol endüstrisini kamulaştırmasının ardından Amerika, Caracas'ı ekonomik ve siyasi çıkarlarına tehdit olarak görmeye başlamıştır. Amerika'nın Venezuela müdahale için kullandığı başlıca gerekçelerden biri, bu ülkede insan haklarının ihlali ve siyasi özgürlüklerin bastırılmasıdır. Amerika, Maduro hükümetine protestocuları bastırmak, medya özgürlüğünü kısıtlamak ve insan haklarını ihlal etmekle suçlamış ve bu gerekçeyle müdahalelerini meşrulaştırmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda Venezuela'ya yönelik ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmış ve bu yaptırımlar ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu ciddi şekilde etkilemiştir. Bunlara ek olarak Venezuela'daki ağır ekonomik krizde Amerika'nın Maduro hükümetine baskı uygulamak için kullandığı başka bir gerekçe olmuştur. Amerika ve müttefikleri Maduro'yu ekonomik kötü yönetim ve yolsuzlukla suçlamış ve bu unsurları ülkenin krizinin temel nedenleri olarak göstermiştir. Ancak bazı analistler bu krizin esas olarak Amerika yaptırımlarının ve uluslararası baskıların doğrudan sonucu olduğunu savunmaktadır. Kıymetli dinleyiciler, akşam siyasi yorumumuzu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu bölümde Mossad'ın oluşumundan bahsedilerek bu casus ve terör örgütünün ilk başarısız terör eylemi hakkında konuşacağız. Kalk ve önce sen öldür. İsrail rejiminin hedef aldığı suikastların gizli tarihine bir bakıştır. Ve İsrail'in en ünlü yazarlarından biri olan Ronen Bergman'ın 2018'de yazdığı aynı isimli kitaptan alınıyor. Bergman, İsrail'in askeri güvenlik ilişkilerinin önde gelen analistlerinden ve Yediot Aharonot gazetesinin kıdemli güvenlik yazarlarından biridir. Bu kitabı yazmak için siyasi şahsiyetler ve gizli ajanlarla bine yakın röportaj yapıp binlerce belge kullanmıştır. Bergman'a göre İsrail rejimi 2. Dünya Savaşı'ndan ve oluşumundan bu kitabın yazdığı zamana kadar, yani yaklaşık 70 yıl içinde en az 2700 suikast operasyonu gerçekleştirerek diğer batılı ülkelerden daha fazla insana suikast düzenlemiştir. Bu podcast'te bu kitabın verilerine dayanarak Siyonist rejimin gerçekleştirdiği gizli suikastların tarihine ve bu rejimin İngiliz yetkilileri, Suriye ve Hamas liderlerine, Lübnan Hizbullah'ına, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ve İran İslam Cumhuriyeti'nin nükle bilim adamlarına karşı gerçekleştirdiği hedefli suikast örneklerinden bahsedeceğiz ve Siyonistlerin tarihleri boyunca vahşetlerini, suçtaki soğukkanlılıklarını ve cinayetlerdeki pervasızlıklarını ortaya koymaya çalışacağız. Son iki bölümde Siyonistler arasında terör fikrinin oluşumu ve 1948 yılında bu rejimin kurumasından sonra İsrail rejimine bağlı bazı casus ve terör örgütlerinin ve gruplarının oluşumu hakkında bilgiler sunduk ve bu rejimin kurulduğu ilk aylarda bu örgütlerin bazı terör eylemlerinden bahsettik. Şimdi Kalk ve Önce Sen Öldü podcastının 3. bölümünü sizlere sunuyorum. Hep birlikte dinleyelim. İsrail rejiminin en önde gelen siyasi liderlerinden biri ve ilk Dışişleri Bakanı olan Moshe Sharet, bölgesel barışı ve dolayısıyla ülkenin güvenliğini sağlamanın en iyi yolunun diplomasi olduğuna inanıyordu. O, İsrail kurulmadan evvel Ürdün Kralı Abdullah ve Lübnan Başbakanı Riyad el-Sohi ile gizli görüşmeler yapmıştı. Yahudi karşıtı sözlerin ve İsrail karşıtı eylemlerin aksine Lübnan Başbakanı Riyad el-Sol 1948'in sonlarında Şareten yardımcılarından biri olan Eliyahu Sason ile barış anlaşması görüşmek üzere Paris'te birkaç kez bir araya geldi. Şaret hevesle Sason'dan toplantı hakkında açıklama yapmasını istediğinde şunları söyledi. Savaşı bitirmek için Araplarla iletişim kurmak istiyorsak iktidarda olup bize savaş ilan eden ve savaşan insanlarla iletişim kurmalıyız. Bu diplomat toplantıların etkili olmadığı açıktır. Bu nedenle Ben Gurion 12 Aralık 1948'de İsrail rejiminin ilk başbakanı askeri ve istihbarat ajanlarına El Solha suikast düzenlenmesi emrini verdi. İsrail Mossad casus örgütünün önde gelen isimlerinden Asher Ben Nathan, Şaret'in buna kesinlikle karşı çıktığını işaretti. Beyrut'taki bağlantılarımız aracıyla Ben Gurion'un El Solh'u öldürme emrini yerine getirmemiz istendiğinde emri iptal etti, diyor. Hariel ve Şaret arasındaki ihtilaflar ve çatışmalar Ben Gurion'u çok kızdırdı. Ben Gurion, diplomasinin güçlü bir askeri ve casusluk sisteminin zayıf bir alternatifi olduğunu düşünüyordu. Öte yandan Şaret'i rakibi olarak görüyor ve kendisinin başbakanın gücüne bir tehdit olduğunu da hissediyordu. Aralık 1949'da Ben Gurion, Mossad'ın kontrolünü Dışişleri Bakanlığı'ndan eline alıp doğrudan kendi denetimine geçirdi. Daha sonra bu ajans için İstihbarat ve Özel Harekat Teşkilatı adında yeni bir isim düşündü. Elbette bu örgütün genel olarak Mossad ismiyle tanınırdı. Mossad'ın kurulmasıyla birlikte İsrail İstihbarat Teşkilatı bugün de neredeyse varlığını sürdüren üç kollu bir toplum haline geldi. Aman, İsrail ordusuna bilgi sağlayan askeri istihbarat koludur. Shin Bet, iç istihbaratı, casusluk, casusluk karşıtı ve terör ile mücadeleden sorumluyken, Mossad ise İsrail sınırlarının ötesinde gizli faaliyetlerle ilgileniyor. Daha da önemlisi ise Mossad'ın kuruluşu İsrail'in geleceğinin diplomasiden çok güçlü bir askeri ve istihbarat topluluğuna bağlı olduğuna inanan insanlar için bir zaferdi. Daha önce siyasi daireye ait olan Tapınak Fırkası üyelerinin eski evleri Mossad'a verildi. Shin Bet'in başkanı Hariel Mossad'ın başına atandı ve ilk yıllarından İsrail'in en güçlü ve gizemli isimlerinden biri oldu. Bu değişikliklerden sonra İsrail'in güvenlik ve dış politikaları Ordu Genelkurmay Başkanlığı'nın istihbarat teşkilatlarının merkezi olan ve Ben Gurion'un sık sık bulunduğu Tel Aviv ile Dışişleri Bakanlığı'nın merkezi olan Kudüs arasındaki çatışmalara sahne oldu. Tel Aviv, güvenlik ve dış politikaların belirlenmesinde de her zaman üstünlüğe sahipti. Tüm istihbarat ve güvenlik teşkilatları doğrudan Ben Gurion'un emrindeydi. Mossad ve Shin Bet Onun emri altında hareket ediyordu. Yasaya göre Ben Gurion aynı zamanda savunma bakanı olduğundan Aman'ın istihbarat teşkilatı onun denetimi ve kontrolü altındaydı. Bunlar gizli siyasi gücün bir koleksiyonuydu. Ancak başlangıçtan itibaren resmi olarak İsrail halkının gözünden saklandılar. Ben Gurion bu istihbarat ve casusluk örgütlerinin varlığı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini yasakladı. 1960'lı yıllara kadar Shin Bet ve Mossad'dan bahsetmek yasaktı. İstihbarat örgütlerinin İsrail halkına tanıtılmasının yasak olması nedeniyle bu örgütlerin amaçları ise görev ve misyonları, yetkilileri, bütçeleri ve aralarındaki ilişkiler hakkında bir yasa mevcut değildi. Başka bir ifade ile İsrail'in istihbarat ve casusluk sistemi başlangıçta gölgede oluşmuştu. Başkan Shin Bet ve Mossad olmak üzere İsrail İstihbarat Topluluğu'nun faaliyetleri, parlamentonun, Knesset ve diğer kurumların denetimi olmaksızın doğrudan başbakanın emri altında yürütülüyordu. Gölgedeki bu iktidar sisteminde görünen ve açık dünyada adli koruşturma ve uzun süreli mahkumiyet gerektiren eylem ve operasyonlar onaylanıyordu. İşte bunlar vatandaşların ırksal ve siyasi bağlantıları nedeniyle sürekli gözetim altında tutulması, izinsiz ve adli izin olmaksızın uzun süreli hapis cezası dahil sorgulama yöntemleri, mahkemelerde işkence ve yalan ifade verilmesi, gerçeklerin avukat ve hakimlerden saklanması gibi eylemlerden ibaretti. Elbette bu tedbirlerin en önemlisi hedefli suikastlerdi. İsrail yasasında ölüm cezası yok ama Ben Gurion yetkisini kullanarak bu yasayı görmezden geldi ve bazı kişileri de herhangi bir tutuklama emri veya adli izin olmaksızın idam cezası ve infaz kararı verdi. Gölge sistemi ve bölgedeki bu eylemlerin gerekçesi ise tam bir gizlilik olmadığı takdirde İsrail'in varlığının tehlikeye girebileceğiydi. İsrail, Filistin'deki İngiliz mandasından düzeni sağlamak ve isyanları bastırmak için acil durum hükümleri içeren bir hukuk sistemine miras kaldı. Bu maddelerin gerektirenden biri, tüm sesli ve görüntülü medyasının askeri ve istihbarat faaliyetlerine ilişkin raporları yayınlanmadan evvel istihbarat yetkililerine sunmasıydı. Bu raporlar çoğu durumda sansürleniyordu. Buna göre Ben Gurion medyaya malzeme ve içerik sağlamak üzere bir komite oluşturdu. Buna üyeleri arasında da radyo ve yazılı basının ana haber editörlerin yer aldığı Editörler Komitesi adı verildi. Bazen Ben Gurion veya temsilcisi bu komiteye katılarak onlara bazı gizli içerikler sağlıyor ve bu konuların neden hiçbir koşulda kamuoyuna yayınlayamayacağını da açıklıyorlardı. Editörler aynı zamanda bilginin gri dünyasına girmeleri için bir fırsat buldukları için de heyecanlıydılar ve şükranlarını ifade etmek için otosansürün kendi görevleri olduğunu düşünüyorlardı. Temmuz 1952'de Kahire Ulusal Müzesi'nde Charles Doual adlı Alman-Fransız sanatçının resimlerinden oluşan bir sergi düzenlendi. Doual ağzının kenarında her zaman sigara bulunduran uzun boylu bir genç adamdı. İki yıl önce Paris'ten Londra'ya tanışılmış ve Nil Diyarı'na aşk olduğunu söylemişti. Eleştirmenler ise onun Picasso'dan büyük ölçüde etkilendiğini söylüyorlardı. O kısa sürede toplumun seçkinleri ve üst sınıfları arasında kendine yer buldu. Mısır Kültür Bakanı Dual'ın resmi sergisinin açılış törenine katıldı ve hatta onun iki tablosunu satın aldı. 5 ay sonra sergi bittiğinde annesinin ağır hasta olduğunu ve ona bakması gerektiğini bildirdi. Buna göre derhal Paris'e dönmesi gerekiyordu. Fransa'ya döndükten sonra Mısır'daki eski dostlarına bazı mektuplar gönderdi ve ondan sonra kendisinden hiçbir haber alınamadı. Dual'ın gerçek adı Shlomo Cohen Abardani'ydi. Kendisi bir İsa casusuydu ve Hamburg'daki ünlü bir Yahudi hahamın 4 oğlunun en küçüğüydü. 1933 yılının kışında Almanya'da Naziler iktidara gelince Dual ailesi Fransa'ya, oradan da Filistin'e kaçtılar. Sanatsal yeteneği çocukluğunda da kendini gösteren Cohen Abarbunel 15 yıl sonra 1947'de 27 yaşında resim eğitimi almak üzere Fransa'ya döndü. Kısa bir süre sonra Hagana istihbarat güçleri onun becerilerinden haberdar oldu ve onu İngiliz yasallarına aykırı olarak Filistin'e giren Avrupalı ve Kuzey Afrikalı Yahudilerin pasaportlarından ve belgelerinden sahtesini yapmak üzere çalışmaya çağırdı. O mesele Cohen'in istihbarat ve casusluk alanındaki faaliyetlerinin başlangıcıydı. Cohen Mısır'da bir ajan ve casus ağını yöneterek ve Arap dünyasının dört bir yanından yeni kişiler toplayarak kendisini avantgard bir sanatçı olarak kanıtlamıştı. Cohen Almanların Arap ordularına hizmet satmaya ve bilgi aktarmaya yönelik ilk girişimlerini üst düzey yetkililerine bildirmiştir. 1952'de İsrail'e geri döndü. Eser Harel Mossad'ın başına geldikten kısa bir süre sonra Cohen'den Mossad için resmi bir rozet tasarlamasını da istedi. Cohen planı hazırladı ama Cohen'in çizdiği buz tasarımın merkezinde 7 kollu bir şamdan vardı. Miladan sonra 70 yılında Kudüs Tapınağı'ndaki kutsal şamdan Romalılar tarafından yok edilmişti. Bu rizette bir hikaye saklıydı. O da Yahudi inançlarına dayanan Atasözleri kitabının 25. bölümünün 6. paragraftı. Tercümesi ise akıllıca savaşın ifadesinden ibaretti. 11. bölümün 4. paragrafında ise istişarenin olmadığı yerde millet düşer ama danışmanların çokluğu güvenliği garanti eder ifadesi yer alıyordu. Cohen'in bu planla neyi kastetti çok açıktı. İsrail hükümeti için gizli stratejiler kullanan Mossad mükemmel bir savunma kalkanı olabilir ve Yahudilere asla saygısızlık edinemeyeceğini de garanti edebilir. Mossad tüzüğü Harel'in yazısı olarak kapsamlı ve arzuluydu. Örgütün amacı ise sınırlar dışında gizlice bilgi toplamak, diğer ülkelerde özel operasyonlar yürütmek, düşman hükümetlerin saldırılarını önlemek, İsrail ile diplomatik ilişkisi olmayan ülkelerle bilgi ve siyasi ilişkileri geliştirmek ve desteklemektir. Ayrıca İsrail'e gitmelerine izin verilmeyen Yahudilere getirmek ve hala başka ülkelerde yaşayan Yahudileri savunmak için çerçeveler oluşturmaktı. Başka bir ifadeyle Mossad'ın misyonu Yahudi toplumunun bekçisi olarak İsrail'i ve vatandaşlarını korumaktır. Mossad'ın bu misyonlarına göre Aman birimi düşman ülkelerin kalbinde özel operasyonlar yürütmek üzere kurulmuştu. Aman'ın önde gelen subaylarından biri haline gelen Abraham Dar, yerel Siyonist aktivistler arasından seçilen bir casus ağı oluşturmak için 1951'de Mısır'a gitti. Bu yeni casuslar çeşitli bahanelerle Avrupa'ya, oradan da casusluk ve sabotaj eğitimi almak üzere İsrail'e gittiler. Mısırlı casus Anan, bölgedeki tarihin gidişatını değiştirebileceği inancı İsrail'i liderler için de o kadar çekiciydi ki bu ağı terk etmeyi istekli değillerdi. Aman, Mısır'daki bu casuslara bu ülkedeki özgür subaylar hareketine karşı kullanmaya karar verdi. Bu hareket en son eyleminde de Kral Faruk'u iktidardan uzaklaştırmıştı. Aman'ın amacı ise Batı'nın Mısır'a olan güvenini sarsmak, toplumsal güvensizlik oluşturmak, isyanları tutuklamaları ve misilime eylemlerine kışkırtmak, aynı zamanda bu eylemlerde İsrail'in rolünü gizlemekti. Ancak tüm bu operasyonların sonu felaket oldu. Aman'ın Mısır'daki yeni güçleri eğitim kurslarını geçmiş olmalarına rağmen hala amatördü. Bu nedenle tüm bu operasyonları başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Sonunda Amman, casusluk teşkilatının 11 elemanı Mısır yetkililer tarafından tutuklandı ve cezalandırıldı. İsrail'in Mısır'daki yeni giden aldığı ders, düşman ülkelerdeki operasyonlarını da yürütmek için oradaki Yahudileri kullanmaması gerekteydi. İsrail'in Mısır'daki başarısız eylemlerinden politikası olan düşman hatlarının gerisinde özel operasyonlar yürütmek, bu rejimin ulusal güvenlik doktrininin bir parçasıdır. Bu doktrine göre düşman hatlarının gerisinde özel operasyonlar yürütmek, İsrail'i savunmanın yöntemlerinden en az biri olmalıdır. Oysa birçok ülkede operasyonel birimler istihbarat birimlerinden ayrıdır. Ancak İsrail'e özel harekat birimleri bilgi toplamaktan sorumlu istihbarat teşkilatlarından bir parçasıdır. İsrail, diğer ülkelerden gelecek bir savaştan kaçınmayı umarak düşman cephesinin gerisinde özel operasyonlar yürütmek için her zaman bilgiyi kullanır. Elbette eser, Hariel çok geçmeden bir rozet, tüzük ve askeri felsefe tasarlamanın bir şey olduğunu, istihbarat ve casusluk operasyonlarına da uygulamanın başka bir şey olduğunu fark etti. Özellikle agresif eylemler. İlk Mossad operasyonu iyi sonuçlanmadı. Kasım 1954'te Alexander Israel adlı bir İsrail'in Deniz Kuvvetleri kaptanı sahte bir pasaportla İsrail'den ayrıldı ve çok gizli belgeleri Roma'daki Mısır Büyükelçisi'ne satmaya çalıştı. Bu büyükelçilikte çalışan bir Mossad casusu konuyu Tel Aviv'e bildirdi ve onlar da hemen İsrailli Alexander'ı kaçırıp hain muamelesi yaparak yargılanmak üzere İsrail'e geri getirmek için bir plan hazırladılar. Bu sorun Hariel'in için kritik bir sınavdı. Hem İsrail'in güvenliği hem de konumunu korumak açısından. Kuzeni Rafi, Eitan'ın bu güçlerin komutanlığına atadı. Eitan şöyle diyor, bazıları İsrail İskender'i bulduktan sonra öldürmemizi önerdi. Ancak Hariel bu teklifi hemen karşı çıktı. Hariel, Yahudileri öldürmediğimizi ve bunun bir kaçırma operasyonu olması gerektiğini söyledi. Hariel, Alexander'ın İsrail'e iade edilmesi ve duruşmanın ardından cezalandırılması konusunda ısrar ediyor. Eitan ve diğer üç kişi Alexander İsrail'i Paris sokaklarından birinde kaçırıp güvenli bir eve götürdü. Bu evde bir Mossad doktoru Alexander'a uyku ilacı enjekte edip onu bir ahşap kutusuna koydu. Mühimmat kutusu olan bu ahşap kutu İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağının içine yerleştirildi. Uçak birçok havaalanında durdu ve Alexander daha önce de Atina havaalanında kalp krizi geçirdi ve öldü. Ariel'in emriyle Alexander'in cesedi uçağın ucundan denize atıldı. Hariel Güşer'e Alexander'ın kaçırılması ve ölümüyle ilgili medyaya yanlış bilgi verdi. Medyaya Alexander'ın hamile karısını bırakıp bir miktar çalıntı parayla Güney Amerika'ya kaçtığını söylediler. Alexander'ın bir Yahudi olarak ölmesine üzülen Hariel, bu konudaki belgelerin Mossad kasalarında gizli tutulmasını emretti. Ancak rakipleri bu belgelerin bir kopyasını yanlarında tutuyordu. Böylece bir gün onlara gerektiği zaman Hariel'e karşı kullanacaktı. Bu durumda Hariel, sabotaj operasyonları ve hedefli suikastlar için derhal özel bir birim kurması gerektiği sonucuna vardı. Buna göre Lahi ve İrgün örgütlerinde cesur insanlar olan David Shamron, Isaac Shamir ve arkadaşları Hariel'in Tel Aviv'in kuzenindeki evine davet edildi. Bu toplantı Musa'dan Körfez veya Barış anlamına gelen Mifrat adlı saldırı ekibinin oluşumunun başlangıcıydı. Muhterem dinleyiciler, bu bölümde Mossad'ın nasıl kurulduğunu anlattık ve bu casusluk ve terör örgütünün ilk başarısız terör eyleminden sizlere bahsettik. Bir sonraki bölümde İsrail'in terörist faaliyetlerinin yayılımını anlatırken bu rejimin Filistinli fedailere ve askerlere suikast düzenlemek için vekil güçler kullanma eylemlerini anlatacağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Eski adı Niki olan Bayan Fatıma Herman şöyle diyor: Allah-u Teala bizleri hidayete erdirmek ve yol göstermek için Ehl-i Beyti Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha ile birlikte belirlemiştir ki bunlar bizim onur kaynağımızdır. Ehl-i Beyt fertleri onlardan çok şey öğrenebileceğimiz mükemmel insanların birer örnekleridir.
Çocuklar genellikle pak düşünceleri ve kafalarında soru işaretleri olan mahluklardır. Örneğin bu dünyayı kim yarattı? İnsanlar nasıl doğar ve neden ölürler? Ölümden sonraki dünya nasıl bir yerdir? Ebeveyn de genellikle bilgileri ve inançlarına göre bu sorulara cevap vermeye çalışır. Ancak Bayan Niki Harman, Hollanda'da laik ve ateist bir ailede dünyaya geldiği için bu tür sorulara hiçbir zaman İkna edici cevaplar bulamadı.
Bayan Herman bu konuyu şöyle anlatıyor: Çocukluk çağından itibaren kafamı bazı sorunlar meşgul ediyordu. Örneğin biz neden bu dünyaya geldik? Ve yaşamdan amacımız nedir? Acaba sırf yemek, içmek ve uyumak için mi yaratıldık? Acaba ölümle her şey bitiyor mu? Ölümün hakikati nedir? Fakat Hollandalı laik bir ailede doğduğum için bu sorularıma cevap bulamadım. Ta ki zamanla bu sorular kafamı daha da uğraştırmaya başladı. Ama her zaman kendi kendime bir hakikat olması gerektiğini düşünüyordum.
Gerçi Nicky'nin ailesi dine inanmıyordu ama o Hristiyan bir okula devam ediyordu. Ancak buna karşın Hristiyanlık inancı da onun sorularına cevap veremiyor, bilakis sorularının sayısını artırıyordu. Böylece Bayan Nicky hakikati keşfetmek için kendi kendini çeşitli dinlerin üzerinde araştırma yapmaya başladı. Fakat yine sorularının cevabını bulamadı.
Hollanda'da da diğer batılı devletlerde olduğu gibi İslam ve Müslümanlara karşı ağır bir kampanya yürütülüyordu. Bu tür kampanyalar birçok insanı İslam dinine karşı kötümser yapıyor. Fakat Nicky gibi bazı insanları da neden bu semavi din hakkında bu kadar karalama kampanyaları yürüttüğü yönünde meraklandırıyor.
Bayan Nicky, İslam hakkında meraklı oluşu için bir başka nedene de işaret ederek şöyle diyor. Müslümanların kendi dini amellerini yerine getirmeye bağlılığı beni bu alanda araştırma yapmaya teşvik etti. Bu yüzden İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. İnsanları dilinizden başka amelinizle davet edin ki sizin takvalı olduğunuz ve namazınıza bağlılığınızı görsünler. Zira bunlar en iyi tebliğcilerdir.
Her halükarda Bayan Nicky İslam hakkında araştırma yapmaya başlıyor ve birçok yeni Müslüman olduğu gibi ilkin Kur'an-ı Kerim'den etkileniyor. Nicky bu gelişmeyi şöyle anlatıyor. Hollanda diline çevrilen bir cilt Kur'an-ı Kerim aldım ve ayetleri okumaya başladım. Okudukça kendimde daha fazla ruhi huzur hissettim ve sorularımın cevaplarını almaya başladım. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim okuma ilgim arttı.
Hollandalı genç kadın ülkesinde asil İslam hakkında daha fazla bilgisi olan insanlara ulaşamıyordu. Bayan Nicky bu konuda şöyle diyor. Hollanda'da konuşacağım ve bilgi edineceğim kimse yoktu. Öğrenmek istediklerimi sadece internet üzerinden öğrenebiliyordum. İlkin Vahhabilerin internette propagandaları yüzünden onlara katıldım ve ehli sünnete göre iman ettim. Onların ahkamına bir ilk öğretilerini öğrendim. Fakat onlar özgür ortamdan yoksundu.
Tahran Radyosu.
O dönemde batılı devletlerin İranistan Cumhuriyeti hakkında menfi propagandaları ve insafsızca saldırıları bir kez daha Bayan Nicky'nin merakını tetikledi. Bayan Nicky bu olayı şöyle anlatıyor. Batı medyası sürekli İran'a yönelik propaganda yaptığından İran'ın nerede olduğunu, neden bu kadar hakkında propaganda yapıldığını merak ettim. Yine İran birçok İslam ülkesinde savaş ve çatışma yaşandığı halde İran'da böyle olmaması ilgimi çekti. Daha sonra İranlıların Şia mezhebinden olduklarını öğrendim. Bu da bu mezhep hakkında daha fazla bilgi toplamaya yönelmeme neden oldu.
Böylece Bayan Nicky Harman'ın hakikati keşfetmek için yaptığı araştırmada yeni bir merhale başladı ve bu kez Şii mezhebini araştırmaya başladı. Bayan Nicky bu merhaleyi de şöyle anlatıyor. Araştırmalarımın devamında şarkiyatçı bir bayanın kitabı elime geçti. Kitabın yazarı tarafsız bir şekilde İslam'ın asr-ı saadeti hakkında ve yine İslam peygamberinin rıhletinden sonraki gelişmeler, Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın şehadet macerası hakkında gayet tarafsız bir şekilde o hazretin haklı olduğunu yazmıştı. Bu durum internet üzerinden o hazretin hakkında daha fazla araştırma yapmama sebep oldu. Ve böylece Şii mezhebinin daha mükemmel olduğunu anladım ve Şii oldum.
Thank you. 2 sözlerine şöyle devam ediyor. Hazreti Fatıma selamullahi aleyhayı çok seviyorum. O Hazreti örnek almaya çalışıyorum. Ve bu kitap da bana bu yolda çok yardımcı oldu. Ben Hazreti Fatıma'nın uğradığı musibetlerden çok etkilendim. Bu da sorunlara karşı direnmeme yardımcı oldu. Ben her zaman kendime benim sorunlarım Hazreti Fatıma'nın musibetleri karşısında çok küçük ve naçizane olduğunu söylüyordum.
Aslında Hazreti Fatıma'nın yaşamı her Müslüman insan için en iyi örnektir. Ve o hazrette takvası, fazileti ve paklığı ve birçok İslami yüce sıfatı yüzünden Allah katında ve sevgili babası Hazreti Muhammed'in nezdinde yüce bir mevkiye sahiptir. Allah Resulü kızı Hazreti Fatıma hakkında şöyle buyuruyor. Fatıma benim canımın bir parçasıdır. Kim onu üzerse beni üzmüş olur ve kim onu sevindirirse beni sevindirmiş olur. Bu yüzden Bayan Harman o Hazreti kendisi için örnek seçmiştir ve hatta adını Fatıma olarak değiştirmiştir.
Bu arada Bayan Neyken'in Şia mezhebini seçmeye yönelten bir başka sebep de daha önce Şia Müslümanların son imamı Hazreti Mehdi aleyhisselam ile ilgili gördüğü bir rüya oldu. Bu rüya adeta bir motor gibi onu Şia mezhebini benimsemeye yöneltti. Gerçi Hazreti Mehdi aleyhisselam gaybet döneminde bulunmaktadır fakat Ehl-i Beyt'in masum imamlarının önemli rollerinden biri olan hidayete erdirme görevini kısıtlı da olsa ifa etmektedir.
Bayan Harman Ehl-i Beyt hakkındaki görüşünü de şöyle anlatıyor. Allah Teala bizleri hidayete erdirmek ve yol göstermek için Ehl-i Beyt'i Hazreti Fatıma ile birlikte belirlemiştir ki bunlar bizim onur kaynağımızdır. Ehl-i Beyt fertleri onlardan çok şey öğrenebileceğimiz mükemmel insanların birer örnekleridir.
Yeni Müslüman olan Hollandalı Bayan Niki veya yeni adıyla Fatıma, sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştığı İranlı bir bayanın daveti üzerine İran'a geldi. Böylece İslam ve Şia hakkında bilgisini artırmak istedi. Bu arada İranlı bayan arkadaşının kardeşiyle evlenmelerinin zemini oluştu. Fakat ailesinin İran'da güvenlik olmadığı kuruntusu ile karşılaştı. Ama buna rağmen bu izdivaç gerçekleşti ve Bayan Harman İran'da yaşamaya başladı.
Bu arada Bayan Harman, laik biri olan ve İran hakkında birçok olumsuz haber duyan annesinin İran'a gelmesi de ilginç bir macera oldu. Bayan Harman bu macerayı da şöyle anlatıyor. Annem bizim düğün merasimine katılmak için İran'a geldi ve İran ortamını ve eşimin ailesini görünce Müslümanlar hakkındaki görüşü değişti. Hazreti Masuma'yı ziyaret için Kum kentine yaptığımız seyahatimiz sırasında annem ağlıyor ve türbedeki parmaklıklara el sürüyordu. Eşimin kardeşi annemden insanların neden burada hacetlerini talep ettiklerini bilip bilmediğini sordu. Annem de hemen şöyle dedi. Evet, yoksa neden buraya gelmiş olabilirim ki? Fakat bunları kendi ülkemde söylediğimde bana insan görmediği bir şeyden hacetini isteyebilir mi? Sen yanlışsın diyorlar.
Bayan Neki sözlerine şöyle devam ediyor. Annem İran'da güvenlik konusunda da hayrete düşmüştü. Annem bayanların hatta gece saat 10 gibilerde evden çıktıklarını görüyordu. Oysa Avrupa'da kadınlar hava karardıktan sonra evden çıkmaz. Bu yüzden annem Hollanda'ya döndükten sonra arkadaşlarının İran ile ilgili görüşünü değiştirmeye karar verdi.
İran'da bir süre yaşadıktan sonra Bayan Harman, İran ve İran milleti hakkındaki görüşünü şöyle beyan ediyor. İran derin mazisi ve güzel sanatları olan ve çeşitli kavimlerin yan yana yaşadığı iyi bir ülkedir. Beni en çok etkileyen ve burada yaşamayı sevdiren şey İran milletinin sevgi ve sıcakkanlı davranmalarıydı. İranlılar her zaman başkalarına yardım etmeye hazırdır ve birbirinin halinden gafil olmazlar. Ailede büyüklere saygı gösterilir ve aralarındaki ilişkiler iyidir. Bunlar Avrupalıları yaşam tarzında olmayan şeylerdir ve herkes kendi kişisel çıkarlarının peşindedir.
Yeni Müslüman olan Bayan Fatıma, ülkesinde ve genellikle Batı'da hicabı korumayı zor olarak yorumluyor ve şöyle diyor. Hollanda'da halk sokakta bana hicabın kötü bir şey olduğunu söylüyor, beni bundan men ediyordu. Fakat Allah'a şükürler olsun, Müslüman olunca onlarla konuştum ve hicabın kısıtlama getirmediği gibi bilakis tacizlerden koruduğu konusunda ikna ettim. Nitekim hicap sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum. Gerçi Hollanda'da birçok insan hala hicaptan korkuyor ve bunu kabul etmiyor. Fakat biz ne zaman hicapla dışarı çıkacak olursak Allah-u Teala'nın da bizden hoşnut olduğunu hissediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtelim. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Hep birlikte dinleyelim.
Değerli dostlar, bugün yine İran'ın Fars ziyaretini düzenlediğimiz seyahatimizi ve eyaletin merkezi Şiraz'ın güzel tarihi mekanları ile tanışmaya devam ediyoruz. Seyahatimizin devamında Şiraz kenti ve çevresinde birçok kutsal mekanın bulunduğunu belirtmeliyiz. Öyle ki bazıları bu yüzden Fars diyarını kutsal mekanlar diyarı olarak adlandırır. Birçok tarihçi ve seyyah Fars yöresine ve özellikle Şiraz kentine mezhebi açıdan İran'ın ilk Şii kenti ve Darul Mümin'in yani müminler diyarı olarak anıyor. Şiraz kentinde geriye kalan tarihi dini mekanların mazisi Kamiri 2. ve 3. yüzyıllara dayanır ve bu diyarın o dönemde yaşayan insanların zengin kültürünü yansıtır. Şimdi gelin hep birlikte bu değerli dini tarihi eserlere gözden geçirelim.
Şiraz kentinin en ünlü türbesi İslam peygamberinin pak torunlarından Hazreti Ahmet bin Musa'nın türbesidir. Şah Çırak lakabı ile ün yapan bu türbe Ehl-i Beyt hayranlarının uğrak yeridir ve Şiraz kentinin göbeğinde yer alır. Ahmet bin Musa, Gamere 2. yüzyılda Abbasi halife Mamun'un emri üzerine Tus'a doğru yolculuğu sırasında kardeşleri ve yakınları ile birlikte şehit edildi. Ahmet bin Musa'nın Tuz kentine yolculuğunun sebebi kardeşi İmam Rıza'yı ziyaret etmekti. İmam Rıza aleyhisselam zorla Tuz kentine götürülmüştü. Ahmet bin Musa'nın mutahhar mezarı Gamere 5. yüzyılda bulundu ve üzerine bir türbe inşa edildi. Safavi kralı 1. İsmail döneminde ve Gamere 912 yılında bu türbede köklü bir restorasyon çalışması gerçekleşti. 90 yıl sonra bir deprem sonucu türbenin yarısı yıkıldı. Ancak bir süre sonra yıkılan bölüm yeniden inşa edildi. Bundan sonra da Şahçırak Türbesi çeşitli dönemlerde restore edildi. Hicri Şems'i 1337 yılında türbenin eski kubbesi yıkıldı. İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra da Şahçırak Türbesi'nde geniş çaplı restorasyon çalışmaları gerçekleşti ve türbenin alanı genişletildi.
Şahçırak Türbesi'nin şimdiki binası bir eyvan ve türbeye bağlı çok sayıda odadan oluşuyor. Bu türbenin mimarisi ayna işlemeleri, kitabeleri, alça işlemeleri, revak ve türbenin gümüş kapıları her biri İslami sanatın değerli örnekleridir. Hz. Şahçırak'ın kardeşi Seyyid Emir Muhammed'in mezarı da türbenin doğusunda yer alıyor ve ayna işlemeleri göz kamaştırıyor. Burada bulunan mezarın üzerindeki parmaklık ise gümüştendir ve İranlı seçkin üstadların el emeği göz nuru sayılır. Hz. Ahmet bin Musa ve kardeşi Seyyid Emir Muhammed'in kutsal mezarları İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt hayranları için muhteşem bir ziyaret mekanı olarak Şiraz kentinin göbeğinde her gün dünyanın dört bir yanında bu mekana gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır.
Atik Ulu Camii'de Şiraz kentin en eski dini tarihi eserlerinden biridir. Bu cami aynı zamanda Cuma Camii olarak da anılır. Cuma Camii Şahçırak Türbesi'nin doğusunda bulunuyor. Atik Ulu Camii Saffari Amrulleys'in iktidarı döneminde ve Kameri 281 yılında inşa edildi. Caminin altı girişi vardır. Caminin avlusunun ortasında kireçten küp şeklinde bir bina vardır. Bu bina Allah'ın evi olarak adlandırılmıştır. Binanın kitabeleri ise İncuların kralı Şeyh Ebu İshak döneminde ve Sülz hattı ile yazılmıştır. Atik Ulu Camii binası depremler yüzünden büyük yıkımlar yaşadı. Ancak Safaviler ve Gacarlar dönemlerinde...
Şimdi Şiraz'ın bir başka ünlü tarihi camiine yani Nasırül Mülk Camii'ne geçiyoruz. Bu cami Gacarlar döneminin büyük şahsiyetlerinden Mirza Hüseyin Ali Nasırül Mülk tarafından inşa ettirildi. Caminin geniş avlusu kuzey ve güney kanatlarında iki eyvanı, doğu ve batı kanatlarında iki şebistanı ve çok güzel süslenen girişi ve bir de revakı bulunuyor. Cami fayans ve mukarnez işleme bakımlarından İran'ın en güzel camilerinden biri sayılır. Binanın hemen hemen tüm yüzeyleri bitki motifli 7 renkte güzel fayanslarla kaplıdır. Üzerinde bitki, doğa manzaraları ve hayvanların motifleri bulunan fayanslar, Gacarlar döneminin fayans işleme ustalarının zevk ve yeteneğini yansıtır.
Müşirül Mülk Camii yine Gacarlar döneminde Şiraz kentinde miras kalan bir başka güzel camidir. Bu camide Fars valisi Hac Mirza Ebul Hasan Ham Müşirül Mülk'in talimatı üzerine Gamere 1274 yılında inşa edildi. Bu cami dayanıklılık ve mimari bakımından Şiraz'ın vekil camii gibidir. Caminin mihrabının güzel fayans işlemesi Gacarlar dönemin en güzel camilerinden biri olarak anılmasına vesile olmuştur.
Şiraz kentindeki bu güzel camilerin yanında Kur'an kapısı da kentin en değerli dini tarihi binalarından biridir. Bu kapı Şiraz kentinin kuzeydoğusunda bulunuyor. Bu kapıya binanın çatısında bir cilt Kur'an-ı Kerim yerleştirildiği için bu ad verilmiştir. Bu bina Deylemilerin Kralı Azadüddule döneminde inşa edilmiş ve içine bir cilt Kur'an-ı Kerim yerleştirilmiştir. Böylece yolcuların seyahate başlarken Kur'an-ı Kerim'in altından geçmesi sağlanmıştır. Bu binada zamanla yıkılmıştır ancak Zeyniye döneminde Kral Kerim Han tarafından yeniden restore edildi. Hicri Şems'i 1316 yılında Şiraz kentinin kuzeye uzanan caddesine genişlemesi yüzünden bu bina tekrar yıkıldı fakat birkaç yıl sonra yeniden inşa edildi. En son Şiraz'ın ünlü iş adamı Hüseyin İgar Hicri Şems'i 1327 yılında bu binayı restore etti ve binanın üzerinde sülüs ve nus hatları ile fayans üzerine yazılan Kur'an-ı Kerim ayetleri dikkat çekiyor.
Değerli dinleyiciler, Şiraz kenti geçmişlerimizin sanat ve kültür değerlerini yansıtan tarihi eserlerinden başka tarihi medreseleri, kütüphaneleri, müzeleri ve ünlü şairlerin, düşünürlerin ve filozofların mezarları ile de ün yapan bir kenttir. Bu mekanlar her gün binlerce edebiyat ve bilim hayranının uğrak yeridir. İnsanlar İran diyarının kültür ve edebiyatının yıldızları olan bu büyük şair, arif ve filozofların mezarını ziyaret ederek onları saygıyla anmaktadır. Şiraz kenti Hafız, Sadi ve Hacı Kirmani gibi İran'ın ünlü şairlerinin mezarına ev sahipliği yapıyor. Şimdi Şiraz kentimizin devamında sizi Hafız'ın mezarına götürmek istiyoruz.
Şiraz kentinin adı İranlı büyük şair Hafız'la bütünleşmiştir. Nisanul Gayb lakabıyla anılan büyük şair ve arif Hoca Şemseddin Muhammed Şirazi Kameri 726 yılında Şiraz'da doğdu ve 65 yaşındayken yine aynı kente vefat etti ve burada toprağa verildi. Hafız gençlik çağında Kur'an-ı Kerim, Arap edebiyatı ve insani bilimleri öğrenmeyi başladı ve tefsir, kelam, hikmet ve edebiyatta çağının seçkin şahsiyetlerinden biri oldu. Gerçi Hafız kaside, mesnevi ve rubai yazmakta da çok yetenekliydi fakat ünü daha çok gazellerinden ötürüdür ve gazelleri Fars dilinde yazılan gazellerin ruhu sayılır. Hafız'ın yazdığı gazeller çok güzel ve şairane sözcüklere yansıyan derin insani düşüncelerin simgesidir ve adeta ebedileşmiştir. Günümüzde de Hafız'ın ünü İran sınırlarını aşmış ve gazelleri dünyanın birçok diline çevrilmiş ve dünya edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinin takdir toplamıştır.
Hafız'ın mezarı Şiraz kentinde Hafızlığı olarak anılan semtte yer alır. Bu mekan Şiraz kentinin en önemli turistik cazibelerinden biridir ve Hafız ve şiirlerinin hayranlarını uğrak yeri sayılır. Kameri 856 yılında yani Hafız vefat ettikten 64 yıl sonra mezarının üzerine bir kubbe inşa edildi. Bu binanın önünde büyük bir havuz yer alıyordu. Kameri 1189 yılında Zendiye hükümdarı Kerim Han da Hafız'ın mezarı üzerinde çok güzel bir bina inşa ettirdi. Bu bina dört yüksek ve tek parça taş sütun üzerinde duran çatı altında büyük bir salondan ibaretti ve önünde de büyük bir bahçe vardı. Hafız'ın mezarı üzerine de mermerden bir taş yerleştirildi. Bu taş halen mezarın üzerindedir. Kerim Han'ın Hafız'ın mezarı üzerinde inşa ettirdiği bu binadan sonraki 160 yıl boyunca bazı hayırsever insanlar bir takım inşaat ve restorasyon çalışması gerçekleştirdi. Sonunda Hicri Şemsi 1315 yılında merhum Ali Asker Hikmet'in çabaları sonucu ve Kerim Han döneminin mimarisinden esinlenerek Fransız tasarımcı André Gaudrat şimdiki binayı tasarlayarak uyguladı.
Hafıza mezarı üzerindeki yeni binanın çatısının iç kısmı muarrak fayansla işlenmiştir. Çatının dış yüzeyi ise dervişlerin ve kalenderlerin giydiği şapkaları andırır. Bu yüzden bakır kaplaması zamanla paslanmış ve çok güzel bir renge bürünmüştür. Bu mekan ta eski zamanlardan beri hafız hayranlarının uğrak yeridir. Hafız'ın türbesinde diğer bazı şairlerin mezarları da bulunuyor.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızın 8. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
İyi insanlarla oturup kalkmak İslam peygamberi açısından oldukça önemli ve değerli bir meseledir. Ve bu önem o hazretten günümüze dek kalan bir çok rivayet ve hadiste vurgulanmış ve yansımıştır. Allah Resulü ulema ile muaşeret etmeyi ibadet sayıyor. Bir hadise göre bir gün Ensar'dan bir adam İslam peygamberinin huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü, eğer bir cenaze yerde kalmışsa ve defnedilmeyi bekliyorsa, o bir alimin meclisi de o sırada düzenleniyorsa hangisine katılmam uygun olur? Resulullah şöyle buyurur, eğer o cenazeyi defnetmek için başka insanlar varsa, alimin meclisine katılmak, cenaze törenine katılmak, ve 1000 hastayı ziyaret etmek ve 1000 gece namaz kılmak ve 1000 gün oruç tutmak ve 1000 yoksula sadaka vermek ve 1000 müstahap hac ziyareti ve Allah yolunda canın ve malınla 1000 kez cihad etmekten daha üstündür. Bunların hangisi bir alimin meclisine katılmakla boy ölçüşebilir ki? Acaba bilmez misin ki Allah'a itaat ve ibadet etmek ilim ve bilime bağlıdır? Ve dünya ve ahiret hayrı bilime ve şerri de cahilliğe bağlıdır.
salih ve bilgin insanlarla muaşeret etmek insanlara şeref ve hidayete vesile olur. Gönüllerindeki pası siler ve nurani ve safa dolu yapar ve onları maneviyata yönlendirir. Bu yüzden kutsal İslam dininde ve peygamberin ve mutahhar ehli beytinin parlak siyerinde sürekli din alimlerine saygı gösterilmesine vurgu yapılmıştır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bir alimi karşılamaya giderse beni karşılamaya gelmiş gibi olur. Ve kim ki ulemayı ziyaret ederse beni ziyaret etmiş olur. Ve kim ki ulema ile oturup kalkarsa benimle oturup kalkmış gibi olur. Ve benimle oturup kalkan Allah ile oturup kalkmış gibi olur.
İman dereceleri daha yüksek olan ulema ve bilginler genellikle başkalarını daha fazla etkileyebilir ve kendi fikri ve inanca dahili özelliklerini başkalarına intikal ettirebilir veya güçlendirebilir. Nitekim İmam Seccad Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Salih insanlarla oturup kalkmak insanı hayır ve salaha yönlendirir ve ulema insanlarla hem sohbet olmak insanın şuur ve bilincini geliştirir. Yine İmam Ali Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilir. Ulema ile oturup kalkan insan vakarlı ve saygın olur. Alçak ve hor insanlarla maşuret edenler de küçülür ve alçalır. İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Ulema ile oturup kalkarsan ilmin artar, edepli olursun ve nefsin temizlenir.
Tahran Radyosu.
Gerçek alim ve bilginin oldukça yüce ve muazzam bir mevkii vardır. Böyle bir alimin yüce Allah katında makamı peygamberlerden sonra gelir ve kıyamet gününde de Allah'ın izniyle enbiyalar gibi şefaatte bulunabilir. Bu alimler peygamberlerin mirasçılarıdır ve onların yüzüne bakmak ibadet sayılır. İlmini amel eden alimle oturup kalkmak şayestedir. Büyük bilgin ve hekim Lokman oğluna şu nasihatte bulunuyor. Oğlum, ulema ile oturup kalk ve onları ziyaret etmek için evlerine git. Böylece sen de onlar gibi olabilirsin.
Ancak burada esas soru şu ki, hangi alimden bilim öğrenmeli ve hatta yüzüne bakmak ibadettir? Bu sorunun cevabında söylenmesi gereken şu ki, İnsanları haktan uzaklaştıran bilginler tabii ki maşuret edilmeyi hak etmez. İmam Sadık Aleyhisselam, Hazreti İsa'nın havarilerine şöyle hitap ettiğini anlatır. Hazreti İsa'nın havarilere o hazreti şöyle arz eder. Ya Resulullah, bizler kimlerle oturup kalkmalıyız? Hazreti İsa şöyle karşılık verir. Onu ziyaret etmek, size Allah'ı hatırlatan, ve sözleri bilginiz artıran ve ameli de sizleri ahiret için teşvik eden insanlarla. İmam Musa Kazım Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurur. Her alim ile oturup kalkmayın ve meclisine katılmayın. Ancak sizi beş şeye davet eden alimlerle muaşeret edin. Sizi kuşkudan yakine, kibirden tevazülü olmaya, hilekarlıktan ihlasa, düşmanlıktan hayırseverliğe ve dünya sevgisinden takvaya davet edenlerle muaşeret edin.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle
21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.